Diriliş Gerçeği 1. Bölüm Zorluklar.
Amerikalı ünlü karikatürist Ralph Barton, ölmeden önce kaleme aldığı intihar notunda şöyle yazıyordu. Yaşamım boyunca pek çok sorunum olmadı. Birçok başarı ve dost edinme ayrıcalığım oldu. Birçok kere evlenip eşten eşe, evden eve dolaştım. Dünyanın en güzel ülkelerini gezdim. Fakat yaşamımın 24 saatini dolduracak nedenler bulmak artık beni tatmin etmiyor. Amerika'nın hangi üniversitesinde olursa olsun şu 3 soruyu sorduğumda devamlı olarak derin bir sessizlikle karşılaşıyorum. Kimsiniz? Hangi sebepten dolayı yeryüzünde bulunuyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?
Arayış başlıyor.
Üniversite öğrencisiyken bu soruları cevaplandıramadım. Belki siz de cevaplandıramayabilirsiniz. Fakat ben bu sorulara cevap bulmak istedim. Herkes gibi ben de yaşamın anlamını bulmak istiyordum. Mutlu olmak istiyordum. Yeryüzündeki en mutlu birey durumuna gelmek istiyordum. Eğer benim mutluluğum başkasının mutluluğuna engel olmuyorsa bunda yanlış bir şey olamazdı.
Mutluluk.
Kısa bir süre önce Kaliforniya eyaletinin Newport şehrinde bir arkadaşımla motosiklet sürüyorduk. Sohbet ediyor, gülüyor ve iyi bir zaman geçiriyorduk. Yaşamı severim. Doktorum da bu yüzden ileride ülser olacağımı söylüyor. Çok gülerim ve insanlara düşündüklerimi doğrudan söylerim. Motosikleti sürerken yeni bir araba içerisindeki iki kadın bizi 10 kilometre kadar izledikten sonra bize ''Nasıl oluyor da bu kadar çok mutlu olabiliyorsunuz?'' dediler. Ve sonra gaza basıp geçip gittiler. Neden bu kadar mutlu olduğumuzu söylemeye bile fırsat bulamadık. Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Mutlu olmak istiyorum ve mutluluğun kaynağının ne olduğunu artık biliyorum.
Özgürlük.
Her şeyden önce özgür olmak istiyorum. Yeryüzündeki en özgür kişilerden biri olmak istiyorum. Benim için özgürlük her istediğimi yapmak değil, bunu herkes yapabilir. Ne yapmam gerektiğini bilme gücüne sahip olmaktır. Bu tanıma göre birçok kişi özgür değildir. Ne yapmaları gerektiğini bilmelerine rağmen yapmaları gerekeni yapacak güçten mahrum olurlar. Bu durum bir çeşit tutsaklıktır. Üniversite öğrencisiyken ben de bir tutsaktım.
Din.
Bunun üzerine üniversitedeyken sorularıma cevap bulmaya çalıştım. Hemen hemen herkes bir çeşit dine mensup olduğundan ben de arayışıma kilisede başladım. Sabah, öğlen, akşam durmadan kiliseye gidip durdum. Pratik bir kişiliğe sahip olduğumdan olumlu sonuçlar alamadım. Her şeyi bir köşeye atmaktaydım. Böylece din ile olan olumsuz deneyimimden sonra dini de bir köşeye koydum. Dinden elde ettiğim tek şey 25 sent ödeyip 35 sentlik bir milkshake almak oldu. Fakat birçok kişi dinden daha fazla şey elde ediyor. Kendi kendime vaiz ne derse desin ben yine de Tanrı'ya inanıyorum diyordu.
Prestij.
Arayışım sırasında prestij sahibi olmanın sorularıma yanıt verip vermeyeceğini düşünmeye başladım. Bir amaca inanmak ve kendimi bu amaca adayıp ünlü olmak sorunlarıma belki de cevap olabilir diye düşündüm. İlk gittiğim üniversitede öğrenci başkanlığı oldukça prestijli bir konum olduğundan birinci yılımda kendi bölümümün başkanlığına aday oldum ve başkanlığa seçildim. Karar verme pozisyonunda olmak, hangi konuşmacıların davet edileceğine karar vermek ve herkesçe tanınmak oldukça prestijli bir durumdu. Fakat prestij tutkusu da kısa bir süre sonra beni tatmin etmez oldu. Pazartesi sabahları isteksizce yataktan kalkıp haftayı nasıl geçireceğim sıkıntısına girerdim. Hafta içi pazartesiden cumaya kadar sıkıntıdan patlardım. Cuma akşamı, cumartesi ve pazar günleri ise benim mutlu olduğum günlerdi.
Karmaşa.
Üniversitedeyken herkesin okuldaki en mutlu kişilerden biri olduğumu düşünmelerini sağladım. Öğrenci başkanı olmak için düzenlemiş olduğum kampanyada "Mutluluk Josh'tır" sloganı kullanılıyordu. Öğrencilerden toplanan paralarla sürekli partiler verirdim. Fakat diğer birçok kişi gibi benim için de mutlu olmak şartlara bağlıydı. İşlerin yolunda gittiği zamanlarda kendimi çok iyi, işler kötü gittiğinde ise kendimi berbat hissediyordum. Denizdeki tekne nasıl dalgalara göre sallanıyorsa ben de şartlara göre değişiyordum. Çevremdekilerin hepsi aynı durumdaydı. Üniversite bana nasıl para kazanacağımı öğretiyordu. Fakat nasıl iyi bir yaşam yaşayacağımı öğretmiyordu. Herkes bana ne yapmam gerektiğini söylüyordu fakat hiç kimse bana bu gücü vermiyordu. İçinde bulunduğum karmaşa beni büyük bir sıkıntıya itiyordu.
bocalamaya devam.
Herhalde bu ülkenin üniversitelerinde benim gibi ciddi bir şekilde anlam arayışında olan pek fazla kişi yoktur. Yaşamın amacını keşfetmek, gerçeğe ulaşmak gibi hedefler benim tüm kişiliğimi oluşturuyordu. İşte böyle bir zamanda üniversitede 8 öğrenci ve 2 öğretim görevlisinden oluşan küçük bir grubun varlığının farkına vardım. Bu gruba katılanların yaşamlarında bir farklılık vardı. İnandıkları şeye neden inandıklarını biliyor gibiydiler. Bu gibi insanların yakınlarında olmak isterim. İnsanların benimle aynı fikirde olup olmamaları beni ilgilendirmez. Benim en yakın dostlarım benimle aynı inançları paylaşmıyor. Neye inandığını bilip onu kararlılıkla savunanlara saygıyla bakarım. Belki de bu gibi insanların pek fazla olmayışından dolayıdır. Diğer üniversite öğrencilerinin tam tersine bu küçük grup ne yaptığını biliyor.
Sevgi.
Bu gruptaki kişiler sadece sevgiden bahsetmiyor, sevgiyi yaşamlarında gösteriyorlardı. Şartların değişimiyle insanların değişiyor olmasına rağmen bu gruptaki kişiler bu şartların üzerinde yaşıyorlardı. Doğal olarak onların mutluluğunun farkına varmam pek fazla zamanımı almadı. İçlerinden gelen devamlı bir sevinç kaynağına sahip gibi görünüyorlardı. Aşırı derecede mutluydular. Açıkçası onlarda bende olmayan bir şey vardı. Her öğrenci gibi ben de kendimde olmayan bir şeyi başkasında görünce ona sahip olmayı isterdim. İşte bu nedenle üniversite kampüsünde bisikletimizi kilitlememiz gerekiyor. Birileri bisikletinize sahip olmak isteyebilir. Eğer eğitim sorunlara bir cevap olsaydı herhalde üniversite öğrencileri en ahlaklı toplumu oluştururdu. Fakat eğitim sorunların çaresi değildir. Gördüğümü elde etmek istedim. Bu nedenle gidip bu gruptaki kişilerle arkadaş olmaya karar verdim. 2 hafta sonra öğrenci derneğinde 6 öğrenci ve 2 öğretim görevlisiyle birlikte yuvarlak bir masanın etrafında oturuyorduk. Sohbetimiz Tanrı konusuna doğru yönelmeye başladı. Eğer konuşma Tanrı üzerine odaklaşıyorsa ve bu konuda kendinizi güvensiz hissediyorsanız, yüzünüze Tanrı'yı tanıyormuş gibi bir ifade verirsiniz. Hemen hemen her üniversite kampüsünde, her toplumda, her iş yerinde mutlaka bir şomağızlı vardır. Bu kişiler Hristiyanlığın zavallılar için olduğunu ve aydınlara göre olmadığını söylerler. Bu insanların dili ne kadar büyükse kendilerine olan güvensizlikleri de o kadar büyüklüktedir.
Yüzleşme.
Onlarla konuşmam beni rahatsız etmeye başladı. Sonunda oradaki öğrencilerden güzel bir kıza, ki önceleri tüm Hristiyanların çirkin olduklarına inanırdım, "Senin yaşamını değiştiren nedir? Yaşamın diğer öğrencilerden, öğrenci başkanlarından ve profesörlerden neden bu kadar farklı?" dedim. Soruyu sorduğum karşımda oturan genç kız kendine güveniyor olmalıydı ki küçük bir gülümsemeyle gözlerime bakıp üniversitede bir çözüm olarak işiteceğimi hiç ummadığım 2 kelime söyledi. "İsa Mesih." Bense ona "Hadi oradan, bana din saçmalığından bahsetme." dedim. Bunun ardından karşımda oturan kız "Beyefendi, ben din demedim, İsa Mesih dedim" diye karşılık verdi. Bu kız daha önce hiç bilmediğim bir noktaya değinmişti. Hristiyanlık bir din değildir. Din, insanların iyi işleriyle Tanrı'ya ulaşma çabası olarak tanımlanabilir. Fakat diğer taraftan Hristiyanlık ise Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla insanlara gelmesi ve insanlara Tanrı'yla ilişki armağını sunmasıdır. Herhalde Hristiyanlığı en çok yanlış anlayanlar üniversitelerdir. Kısa bir süre önce yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı bir seminerde kiliseye giden herkes Hristiyan olur diyen bir öğretim görevlisiyle tanıştım. "Garaja girmek seni araba yapar mı?" diye karşılık verdim. Kiliseye gitmek insanı Hristiyan yapmaz. Kişi ancak İsa Mesih'e iman etmekle Hristiyan olur. Gruptaki yeni arkadaşlarımın İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna dair bu iddiaları benim bu konuyu düşünmemi sağladı. Mesih'in insan bedeni alıp aramızda yaşadığını ve çarmıh üzerinde tüm insanların günahları uğruna canını verdikten sonra bir mağaraya gömülüp 3. gün ölümden dirildiğini ve bu yüzyılda bile insanların yaşamlarını değiştirebilecek durumda olduğunu öğrendim.
Entelektüel intihar.
Önce bunun gülünç ve tüm Hristiyanların da aptal olduğunu düşündüm. Bu gibileriyle karşılaşmıştım. Üniversitedeyken ders sırasında Hristiyan olan birisinin sınıfta söz almasını sabırsızlıkla beklerdim. Böylece bu kişinin iddialarına saldırıp onu yerden yere vurma fırsatını elde etmiş olurdum. Eğer bir Hristiyan bir beyin hücresine sahipse, o hücre herhalde yalnızlıktan ölür diye düşünürdü. Hristiyanlar hakkında pek fazla bilgim yoktu. Fakat bu kişiler beni tekrar tekrar bu konuları düşünmeye ittiler. Sonunda kabul ettim. Fakat gururumdan dolayı onların iddialarını çürütmek için bu karara varmıştım. Gerçeklerin varlığından haberim yoktu. Bir kişinin aklıyla değerlendirme yapıp yapamayacağı konusunda bir kanıt olduğunun da farkında değildim. Uzun bir inceleme ve araştırma sonucunda İsa Mesih'in iddia etmiş olduğu kişi olduğu sonucuna vardım. Hristiyanlığın iddialarını çürütmeyle ilgili yapmış olduğum araştırmalar, yazmış olduğum ilk iki kitabımın temelini oluşturmaktadır. Bu iddiaları çürütemeyince Hristiyan oldum. İsa Mesih'e inanalı 13 yıl oluyor. Yani 1981. Ve bu 13 yılı Mesih İsa'ya inanmanın entelektüel olarak da mümkün olduğunu belgelemekle geçirdim. Hristiyanlığı çürütme üzerine yapmış olduğum araştırmamın en can alıcı noktalarından birisi de Mesih'in dirilişi üzerinde odaklanıyordu. Uruguay Üniversitesi'nden bir öğrenci bana şu soruyu sordu. Profesör McDowell, neden entelektüel olarak Hristiyanlığı çürütemiyorsunuz? Ona şu cevabı verdim. Basit bir nedenden dolayı. Geçmişte gerçekleşmiş olan Mesih'in diriliş olayını açıklayamıyorum. Bu konu üzerinde 1000 saatin üzerinde araştırma yaptıktan ve bu iddiaların temellerini inceledikten sonra Mesih'in dirilişinin tarihin ya en kötü aldatmacalarından biri ya da en mükemmel olayı olduğu sonucuna varmak zorunda kaldım. Bu olay tarih biliminin bize aktarmış olduğu ya en büyük aldatmaca ya da en büyük mucizedir.
Önemli nokta.
Felsefe dünyasında diriliş konusu Hristiyanlığın geçerli olup olmadığı sorusunu ortadan kaldırır. Hristiyanlığın tarihsel olarak kabul edilebilir bir temeli var mıdır? Dirilişe inanmayı garantileyecek yeterince kanıt var mıdır? Dirilişi gösteren bazı gerçekler şunlardır. Yahudi kutsal yazılarında önceden bildirilen Mesih olduğunu iddia eden Yahudi bir peygamber olan Nasralı İsa tutuklanıp siyasi suçlu olarak yargılanmış ve çarmıha gerilmiştir. Ölüp gömüldükten 3 gün sonra birkaç kadın mezara gidip cesedin yok olduğunu görmüşlerdir. Mesih'in öğrencileri Tanrı'nın İsa'yı ölümden diriltmiş olduğunu ve göğe alınmadan önce çeşitli zamanlarda onlara görünmüş olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu temele dayanarak Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun her köşesine yayılmış ve yüzyıllar boyunca etkisini göstermeye devam etmiştir. Diriliş gerçekten de tarihte yer almış mıdır? İsa'nın mezarı gerçekten de boş muydu? Bu sorular üzerindeki düşünce farklılıkları bugüne kadar süre gelmiştir.
Özet.
Üniversitede öğrenci başkanıyken herkes gibi ben de gerçek mutluluğun ve gerçek özgürlüğün kaynağını bulmaya çalışmaktaydım. İsa Mesih'in yaşamlarını değiştirmiş olduğunu ileri süren küçük bir öğrenci grubuyla karşılaştım. Hakkında konuşmakta oldukları sevgiyi bana göstermiş olduklarından dolayı onları dinledim. Şüpheci bir kişiliğe sahip olduğumdan İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğu, insanların günahları uğruna ölüp gömüldükten 3 gün sonra dirilmiş olduğu ve bu yüzyılda bile insanların yaşamlarını değiştirebileceği iddialarını entelektüel olarak bilimin ışığında incelemeyi kabul ettim. İsa Mesih'in dirilişini açıklayamadığımdan Hristiyanlığın geçerliliğini ve doğruluğunu çürütemedim. Bunun üzerine Hristiyan oldum. Bu program, konu hakkında yapmış olduğum 1000 saatten fazla süren araştırmamı belgelemektedir.